Ayrım 40.
Şişeleri toplamışlardı, kravatları ve bel kemerlerini zaten giderken alıyorlardı. O halde ölmek için ya başını duvarlara vurup dağıtması lazımdı ya ciddi ve uzun bir açlık grevini göze alması. Halbuki börekçi Peşkov büyük Tatar suratıyla sakin sakin yanı başında gülümsüyor, Nijni Novgorod'da kalkışmış olduğu intiharının nasıl utançtan ve eksiklenmelerden başka hiçbir işe yaramadığını anlatıyordu. Peşkov'un parmak uçlarından kaypak yumurta akı kıvamında eşek gözleri akıyorlardı. Birbirlerinden bağımsız çok kirpikli, şaşılacak derecede güzel ve zengindiler. Hamam böcekleriyle aralarında muhakkak bir münasebet vardı. Bu münasebetin mahiyeti bir türlü anlaşılmıyordu, anlaşılamıyordu. İrfan hala vazgeçilmez bir vazifeymiş gibi karıştırıp durduğu çay bardağının başında, çenesi kilitlenmiş, bakışları dikenli olarak o zaman börekçi Peşkov'a verdiği cevabı şimdi Eşvak'a tekrarladı. ''Sen yumuşak yürekli bir ayısın Peşkov, bu meseleleri anlayamazsın.'' Eşvak'ın kaygılı bakışlarıyla karşılaşınca biraz toparlanıyor. ''Biliyorsun,'' diyor Peşkov'un kim olduğunu. ''Malum, malum ama alakası ne?'' Öbür yine bir yerlere kayıp gidiyor. ''Alyosha,'' diyor. ''Alexey Maksimiç Gorki, Derenkovların börekçi fırınında.'' Sonra yine o gülüş, ekşi, bölük bölçük, neşesiz. Namı diğer Maksim Gorki. Eşvak ondan ayrılır ayrılmaz kendini bir uçurum kenarından ayrılmış gibi sağlam ve emniyette hissediyor. Delirecek bu çocuk, yolu yok. Önünde sonunda delirecek. Ben birçok noktalarda onun üstündeyim galiba. Onu öldüresiye etkileyen birçok şey benim yaşama sahama giremiyor bile. Müdüriyette öyle olmamış mıydı? Birkaç haftalık münferit hücre hayatı, İrfan'ın Bakırköy yolunu tutmasına yetti de arttı. Oysa ben saatler ve saatler boyunca hayatı bir palette boya karmaları yapıyor, bir taraftan da Türkiye Sosyalist Partisi'nin koşistlerden hangi konularda ayrıldığını, ayrılması gerektiğini düşünüyordum. İşim zordu ve benden büyüktü. Belki bu yüzden yalnızlık hücresinin antrasit siyahlığına, gündüzle gecenin sınır çizgilerini kaybetmiş olmasına yenilmedim. Dolmuşun camında sarışınlığına gizlice gülüyor. İçi sıra börekçi Peşkov'u diyor. Okuyan kaldı mı? İçinde bilinmeyen bir yerinde siyah ama donuk siyah bir leke. Bu lekenin yanına çalışkan yeşiller, her işe yatkın sarılar koyuyor. Olmuyor, kazımak imkansız. Önce yeni başlayacağı bir resimde siyahın hakim renk olacağını kuruyor. Sonra şaştığı bir çağrışım zincirine takılarak hayatı da böyle büyük ve siyah bir lekenin hükmettiği fikrine ulaşıyor. Bunca uğraşma, paralanırcasına oradan oraya koşmasına rağmen doğru düz karın doyuramaması ne? Siyah. Resimlerinin satılmaması ne? Siyah. Sosyalist Partisi'nin mahkemesi sürünmesi ne? Siyah. Mahmud'un öldürülmesi, Necdet'in tevkifi, İrfan'ın yarı çılgın hali. Hep siyah birer leke bunlar. Görünmez ve devasa bir tuval üzerinde önce benek benek beliriyor, arkasından hızla birleşip büyük siyah bir leke meydana getiriyorlar. Eşvak yine diyor, resim dalgasına düştük. İki sene kadar önce aynı Eşvak'ın başka bir kopyasına Mahmut, sanatçıların diye sormuştu, hepsi böyle midir? Bütün gerçekçi düşüncelerine rağmen sen bile birçok meseleleri asıl özellikleriyle değil içindeki bir renk düzenine göre ele alıyorsun. Eşvak Mahmut'un özür dileyen gülümsemesini Gogen'in çizgileri arasında gördü. Sanattan pek anlamadığımı bilirsin, benimkisi ortalama aydın düşüncesi. Bir kere diyorum sanatçı meselenin gerçek mahiyetini kavramalı. Sonra onu... Şair Turgut Akın, aktris Seniha Algül ve aktör tam bunun üzerine salona giriyor. Dalgasını darmadağın ediyorlar. Dördü de sarhoş. Hele aktör ve Semiha adam akıllı. Ressam Eşvak'ın onları evvelden şöyle bir görmüşlüğü var ama Akın'ı hiç tanımıyor. Bu genç diyorlar büyük ressam olacak. Babası milyoner diyorlar, sülaleni satın alır. Aktris su yeşili gözlerinin boyaları bütün akmış. Aman sen de ressam mısın be diyor tarla kafalı herif. Aktör Klee ile Kandinsky arasında bir çizgi tutturabilirsen diyor. Ekselans işte o zaman anlarım ressamlığını. Yoksa bu yaptığım bok püsür. Eşvak bir vakit hiçbir şey demiyor. Sonra sadece siz diyor dut gibisiniz. Kara dut gibi diyor aktör. Ekselans Seniha ile ben fasılasız 4 gündür içiyoruz. Buraya Arnavutköy'ünden geldik. Yampiri Sotirin'in oradan. Aktris sadece göz ve dudak halinde söze karışıyor. Daha da 4 gün içeceğiz za ve kompri. Dördü de iyice çözük, hareketleri birbirini tutmuyor. Ellerini, kollarını, bakışlarını şurada burada unutuyorlar. Lafları söylemek istediklerini anlatmaktan ziyade içleri sıra taşıyıp götürdükleri huzursuzluğu dışarı vurmaya yarıyor. Belki başka bir yer bulamamışlar mı gidecek? Burada resimlerinden çıkıp 4 duvar arasını kalabalık çığlıklar gibi dolduran balıkçıların, kundura tamircilerinin, bakırcı esnafını ve manavların yanında bir tuhaf durmuyorlar mı? Küf yeşili bir ışık ısrarla Eşvak'ın etrafında dolaşıyor. Keskin, 2 ağızlı saydam. Gidin başımdan diyor. Fakat sesini kendisi bile duymuyor. Tekrar gidin başımdan diyor. Nereye gitsinler? Akın profilini tamamen kaybetmiş, kirli sarı uykusuz suratıyla harıl harıl nereye gideceğini arıyor, bulamıyor. Evden kaçtığı hayal meyal aklında. Güner'i büsbütün unutmuş. Yalnız başını sivri ve katı bir köşeye vururcasına bir ara aktrisin kendisine memelerini ellettiğini hatırlıyor. Nerede olduğu belli değil ama düpedüz gerçek. Ellerini o tutup götürüyor göğüslerine. Akın soluğunu kesen bir gerilime kaptırmış kendini. Avuçlarının arasında tuttuğu yorgun, pörsük ve etsiz yuvarlakları sıkıverse acayip bir takım klakson seslerinin çıkacağını tasarlayıp gülümsüyor. Yanlış, yanlış, işte asıl hayat bu diye düşünüyor, korkuyor. Sabahladıkları Beyoğlu Oteli'ni, şair Turgut'un kırçıl bıyıklarını, Amerika yolculuğu üzerine anlattıklarını bir filmde gördüğünü, bir romanda okuduğunu sanıyor. Ve bu duygusunu fevkalade beğeniyor. Bir de nereye gidebileceğini bilebilse. Hey, nereye gideceğiz buradan? Aktör büyük otello jestleriyle salonun duvarlarını itiyor. Bir piyesin son ve en dokunaklı sözünü söylermiş gibi, cehenneme diyor, cehenneme ekselans. Aktris çişim var diyor, bu kaçıncı söyleyişim eşek herifler. Ressam Eşfak birdenbire patladı. Defolun dedik ya size, ne laf anlamaz mahluklarsınız be. O anda her taraf simsiyahtı. Dört sarhoş bulaşık suyu hırıltılarıyla bu siyahlığın gizli bir deliğinden zar zor akıp gittiler. İçlerinden yalnız birisi, yalnız şair Turgut, gözlerinin diri ve küstah mavisini hileker hileker ışıldatarak nereye gideceğini hesaplayabiliyordu. Elbette Seyit Sabri'ye gidecekti. Milyonerin oğlunun kaybolmasından dolayı kaygı içinde olacağını tahmin ediyordu. Fakat vereceği müjdenin daha büyük, daha etkili olabilmesi için kayıplık süresinin daha uzaması gerekliydi. Madem ki bu çocuk böyle avareliğe bayılıyor, ha ha ha, Beyoğlu'nda meyhane mi yok, bar mı yok? Hem daha Amerika yolculuğundan pek laf edemedik. Baksana azizim, New York'ta, Harlem'de böyle zenci batakhaneleri varmış ki, Rocky anlatırdı, millet hem caz dinlermiş hem de artık marihuana mı olur ne olursa. Öbür tarafta Eşfak hırsını alamamış cigarasını çiğneyip duruyordu. Bu sırada içeriye ince uzun kesik saçlı bir kız girdi. İbrahim üzerine çöken siyahlığı neden sonra tanıdı. Geceydi bu. Adam akıllı İstanbul, yalnızlık heyecanı ve yaprak cigarası zehiriyle dolu enine boyuna bir gece. Kenarından bir yerinden yorgun bir ışık sızıyordu. Arada bir en eski Türkanlardan birinin kaçak gözlerini başlamadan dağılır üniversiteli gülümsemelerini yansıtan çelimsiz bir iç aydınlığı. İbrahim buldok suratını gri ve ölgün lavabo aynasına zar zor sığdırmış, elektrikli usturasını cızırdatarak tıraş oluyor, sabahın en olmadık saatinde odasına gidip kafasını alt üst eden Aysel'i düşünüyor. Zor bir Aysel ne de olsa, değil mi ki bunca güzel, değil mi ki bilenmiş öfkesini, ümitsizliğini ve daima boş içki bardaklarını tehlikeli ve sırlı ışıklarla sıvazlayıp parlatıyor. Büsbütün zor. İçinden en öteki sesiyle bu karı diye alıp başını gidiyor. Benim önceki kurt hayatımdan iyice tanıdığım bir karı. İşi gücü bırakıp ona mı ekleneceğim? İşi gücü bırakmak, bir bakıma kalkıştığı başka türlü yaşama denemesini, bir bakıma doğrudan doğruya Türkan'ı bırakmak. Oysa bu akşam, ne bu akşamı, oysa biraz sonra Park Otel'e gidecek Hüsnü Fahin kızıyla buluşup, Selma Park Otel'e gitmeyeli belki 100 yıl olmuştu. Camları masalardan masalara devrilen garsonları, çok kravatlı, iskoç bıyıklı iş adamlarını tamamen unuttum. Artık hiç hatırlamam sanıyordu. Orası beyazdı, genişti. İnsan ne başı ne bakışlarıyla tavanlara değebilirdi. Su yoktu sonra, gümüş bıçakların kibar pırıltısı, tir tir titreyen şarap bardaklarını insanın ellerine avuçlarına çiziliyordu. Üstelik Mahmut ölmüştü. Bu ölüm beklenilmezliği ve çabukluğuyla çarçabuk Park Otel'e de uzanıyor, şimdikini ve gelecekteki bütün buluşmaları nobran bir saçmalığa indirgiyordu. Ama elbette en çok şaşırdığı, gitmek istediğini fark etmesi oldu. Bütün gün buluşma saatinde bir telefon ederim yeter diye düşündüğü, giyim kuşamı tasarlamadığı halde telefonu etti. Fakat gitmemek için değil, İbrahim'in gelip gelmediğini anlamak için. İbrahim telefonu revolver gibi sımsıkı kavramıştı. Göğsünde kalbinin yüzlerce çoğaldığını zannediyordu. Bekliyordum dedi, garsonlar sizi bana getirecek. Selma biraz dedi, gecikeceğim de. Aslında gideceğini o anda anlamıştı. Belki foyasız, fevkalade, sade ve zarif, biraz yumuşak ve mahzun fakat mutlaka güzel olarak gidecekti. Öte yanda İbrahim her şeyi yine birbirine karıştırmış, telefonda işittiği sesin Türkan'ın sesi olduğuna inanmaktan kendini bir türlü kurtaramıyordu. Beyaz bir garson buldu. Yanakları çok, gözleri biraz gökyüzü, biraz Alman bir garson. Şimdi bir hanım gelecek dedi, beni arayacak. Garson başı neydi? Baş üstüne İbrahim Bey. O gelinceye kadar bana da... Garson belli belirsiz gülümsedi. Bira dedi, biraz da cips. İbrahim bütün yüzüyle ona döndü. Seni diye sordu, nereden tanıyorum? Çağdaştan İbrahim Bey, ama eski çağdaştan, sık sık gelirdiniz. İbrahim bu gece büsbütün unutmak istediği vurguncu şişmanlığını yaprak cigarasıyla bira dublesi arasındaki en rahat boşluğa yerleştirince çok kısa bir an Park Otel'den ve az sonra gelecek olan kadından koptu. Çardaş diye düşündü, hani sık sık gittiğim. Peşteli bir kız çalışıyordu o sıra. Islık çalar gibi dişlerin ucuyla konuşan bir kız. Sonra daha başka bir şey tasarladı. Bu gece Aysel'le olabilirdim. Birasını bir kere de yarıladı. Köpüklerin kofluğunu ve kalabalığını, damağında bıraktığı uzak sülfato lezzetini mükemmel bulmaya çalıştı. Olmadı. Kıymık gibi Selma'ya saplanmıştı. Gözlerini kapıdan ayıramıyordu. Kendi kendine kızdı. Ben ha, bir kadın beklerken böyle ürkek bir it gibi titreyen adam. Selma'yı ikinci duble birayla getiriyorlar. Siyahlar giyinmiş, beyaz, yorgun ve bütün çizgileri yumuşak, tenha bir kadın halinde. Solgun gülümsemesi bir hayli anlayışlı, konuştuğu zaman sesi, sustuğu zaman gözleri acılı yalnızlıklar, büyük hayallerle yüklü. Hem de o, beyaz garson getiriyor. İbrahim Selma'yı görür görmez bu defa hem de öldüresi onun kendisini bir domuza benzetmiş olabileceğini düşündü. Eskimiş, yaşlı ve hantal bir domuza. Gözlerini kaçıra kaçıra davrandı. Hoş geldiniz dedi, buyurmaz mısınız? Hemen arkasından iş telaşını örtmek için budalaca laflar. Şu garson var ya sizi getiren çardaştan tanırmışım, öyle diyor. Ama eski çardaştan. Siz gelmeden az önce onu hesaplıyordum. Şöyle böyle 6-7 yıl olmuş. Tuhaf günlerde parayla her şeyi yapabileceğime inanırdım. Sonra Selma'nın konuşmasına fırsat bırakmaksızın. Ne içersiniz? Vodka, martini, gin fizz. Ben sadece bira içiyorum. Fil gibi şişmanlamam galiba bu yüzden. Selma gözleriyle gülümsedi. Utanıyor bu adam diye düşündü. İbrahim yaprak cigarası, tombul elleri, buldok suratı ve kanun dışı gözleriyle katiyen huzursuzdu. Olduğu yerde adeta eksiliyordu. Selma teşekkür ederim dedi, içmiyorum ben. İbrahim hiç mi diye sordu. Hiç diye cevap verdi Selma. İbrahim bir adam mı diye sordu. Selma bir adam dedi. Bunun hayatı kolaylaştırdığını mı sanıyorsunuz? Yo, zorlaştırmıyor da. İbrahim yüksek bir mahkemede su götürür bir idam hükmü verir gibi hayatımızı zorlaştıran biziz dedi. Üstelik bunu her defasında bazı müşkülleri hallettiğimize, bazı düğümleri çözdüğümüze inanarak yapıyoruz. Öteki sesiyle elinde olmadan başladığı doğrudan doğruya Selma ile ilgili bir kurt pazarlığını üretip geliştiriyor. Bu Selma düpedüz güzel bir kadın. Çizgi olarak güzelliği bir yana dinlendirici güzel. Daha az yıpranmış bir Türken en az onun yarısı kadar güzel olsa ben bu şehir ayısı halimde. Fakat bir türlü Türkan'ın sözünü etmiyorlar. Park otelde bir akşam yemeği, iki kişi üzerine ayarlanmış bir yalnızlık ve iç kurguları bol bir gece. Bütün boşluklarını ve duygu aralıklarını süratle işgal ediyor. Ara sıra varlığını belirten bir müzik, şişenin ısrarla bardağa dokunmasından çıkan ses. İçtikçe kibarlıklarından ve korkularından soyunan yarım yamalak adamlar. Namusları başkalarına olan saygıları azalmış adeta yok, borsa haydutları. Uçuk uçuk boyalı prenses ağızlarını yapıştıracak, bıyıklı bıyıksız erkek dudakları kestiren teknikolor salan kadınları, Amerikan palmal cigaraları ve Fransız magrif kokularıyla. İbrahim bunların ortasında hepsini tükürüğüyle boğabilecek kadar tiksinmiş, birasının siyahlığına ve uzak sülfato lezzetine yığıldıkça yığılıyor. Selma ise bir rahatlık, bir kolaylık edinmek istiyor konuşabilmek için, bir türlü edinemiyor. Acaba içki istese miydi? Türkan diyecek oluyor. Evet. Şey, size söylemiştim ya telefonda, birbirimizi kaybedeli epeyce oluyor. Takdir edersiniz, günlük hayatın bin bir meşguliyeti. İbrahim bütün kurt yaşamasına rağmen ciğeri beş para etmez bir üniversiteli kalmış olduğunu adeta boğularak kabul ediyor. Bir arkadaşınızdan diyor, bahsetmiştiniz. Gönülden, ona sordum. Biliyorsunuz Mecidiye köyünde oturuyorlardı. Türkanlar babası ölünce... İbrahim'in gözleri önünde aynı film parçasını, işte otobüse iniyor, işte yapraklar dökülüyor. Acı esmerlikleri ve dilimsirek neşeleriyle çingeneler geçiyorlar. Savaş yıllarına ait herhangi bir Mecidiye köyü tramvayı yağmur durağından kalkıyor. Yemyeşil bir gözyaşı gibi akıp gidiyor uzadıkça derinleşen bir karanlığa. Viyana'da Benetti'nin adamları ellerinde otomatik Amerikan silahları bütün şüpheli otelleri bir bir dolaşıyor onu arıyorlar. Mordehai omuzlarına dökülmüş kepekleri silkeleyerek dindar Yahudi ağızlarıyla ''Nasıl derler ona?'' diyor. ''Türkçe'de bir laf olacak, tez koşan çabuk.'' Selma sustu. Başka daha içerilerden bir sesle ''Beni dinlemiyorsunuz.'' dedi. ''Evet, bir Yahudi'yi dinliyordum. Pis bir Yahudi, kusura bakmayın.'' Sonra birdenbire sordu. ''Evlenmiş mi Türkan?'' Selma ''Evet.'' dedi. ''Gönülden öğrendiğim bu. 3 yıl kadar olmuş. Çocuk mühendismiş galiba. Sevişerek evlendiler.'' diyor. ''Bir de çocukları varmış. Beşiktaş'ta oturuyorlar.'' dedi. ''Köy içinde bir yerlerde.'' Söylediklerinin İbrahim'e dehşetli ızdırap verdiğini sanıyordu Selma. Onun için elinden geldiği kadar yüzüne bakmadan konuşuyor. Sesinin ahengine bir kayıtsızlık verip durumun ağırlığını azaltmak istiyordu. Oysa İbrahim sadece terlemişti. Büyük terlemişti ama. Tuzlu su kaşlarının arasından suratına sel gibi iniyordu. Ters ters güldü. Kendini eşsiz bir enayi, muazzam bir ahmak buluyordu şimdi. Onun en balta girmemiş ormanlarında yaşayan Türkan'la bu solgun kadının anlattığı Türkan arasında hiçbir münasebet yoktu. Olamazdı da. Mühendisin biriyle sevişerek evlenen, senesine kısrak gibi yavrulayan bir Türkan. Ona yalan söylüyorlardı. Epeyce bir zamandır zaten her şeyde bir yalan eğretiliği, bir dolap sahteliği görmüyor muydu? Seyit Sabri sahte bir kral Gayetano, sahte bir gangster değil mi? O hatta belki kalmamış öküzden beter şişman El İbrahim, sahte bir kurt değil mi? Lafı ansızın değiştiriyor. Bunu yapar yapmaz da Selma'nın onu gerçekten ıstırap çektiğini anlamasına fırsat vermiş oluyor. Adı neydi çardaştaki kızın, bir türlü hatırlayamıyorum. Ya da bardakları, tabakları yumruklayıp masayı alt üst etmemek için ellerinin üzerine oturarak dişlerini sıkıp demek diyor Beşiktaş'ta oturuyorlar acaba. Selma, isterseniz adresini almaya çalışayım diyor. Yok yok. Arkasından yine Seyit Sabri, Yeşilköy'de onu karşıladığı gece. Yepyeni bilenmiş profilini arabanın camlarında parıldatarak, kadınlar diyor bizim hayatımıza dahil değillerdir. Buna rağmen tesir ederler. Bu tesirlerini sıfıra irca edebiliyor musun? Mükemmel. Selma adeta korkarak soruyor. Yine o mu diyor, o Yahudi mi? Hayır diyor İbrahim, bu başkası, beni Yeşilköy'de karşıladı. İstanbul'a gelirken işten konuşacağını sanıyordum. Halbuki kadınları çekiştirdi durdu. Ne iş yapıyorsunuz siz? İbrahim bütün buldok suratıyla ona döndü. Emekli bir döviz kaçakçısıyım dedi. Özür diler gibi ilave etti. Çabuk zengin olmak istiyordum. Oldunuz mu? Evet, fakat ben artık yokum. Selma uzun zamandır bir erkekle böyle bir yerde bulunmamıştı. Hele İbrahim gibi doğrudan ziyade eğri, durmaksızın kendini mahkum edip duran kanun dışı bir adamla. Bu bakımdan belki biraz korkması, hiç değilse heyecanlanması gerekiyordu. Oysa içi bir dağ gölü kadar rüzgarsız ve duruydu. Her an, her saniye bira köpüklerinin gerisinde, kocaman yaprak cigaralarının bitiminde onun büyük ve terli suratını görüyor, bu geceki bu iki kişilik yalnızlığının ancak o olduğu için bunalmadan yaşanabilir bir yalnızlık olduğunu kabul ediyordu. İbrahim bir ara mendiliyle alnını kuruladı. Sizi diye sordu, korkutuyor muyum yoksa? Yo, hayır, aksine. İbrahim öteki sesiyle öğrenmek istedi. Ne demek aksine? Selma gözleriyle cevap verdi. Sizin yanınızda kendimi tamamen emniyetli hissediyorum ve galiba en çok buna şaşırıyorum. Çünkü ben bir Mahmud'un yanında duymuşumdur bu hissi, o da sizden başka bir tipti. Konuşmaları bir türlü kıvam tutmuyor, başladıkları her cümleyi askıda bırakıyor ya da için için gizli hesaplar, üç aşağı beş yukarı tahminler halinde yürütüyorlar. Selma ne yapsa etse karşısındaki bu çok adamı yaralı bir gergedan olarak görmekten kurtulamıyor. Ona ya ıssız sazlıklarda rahat ölümler hazırlıyor ya da en kadın ve en anne elleriyle üzerine eğilip pansumanlar yapıyor. Yanlış bir bataklığa gömülmüş, belki de iyi huylu bir gergedan. Türkan'ın anlamak istemediği, fakat acaba Türkan kendi kendini anlamış, kesin ve düzeni doğru tutulmuş bir çizgi gibi çizilmiş miydi? Gönül mesut olmadığını söylemişti, bu adam da mesut değildi. Acaba daha o zaman evlenmiş olsalardı? İbrahim avuçlarıyla o zamanlara ait hayalleri eziyor. Güneşte bir yer edinebilmek için ben paranın önemini çok büyütüyordum. O hiç anlamıyordu. Daima en küçük yaşama hayallerine sadık kaldı. Halbuki ben her bakımdan... Susuyor. Sonra doğrudan doğruya Türkan'a. Halbuki ben diyor, altında son model bir araba olmazsa yaşamamış olacağımı sanıyordum. Selma galiba dedi, lüzumundan fazla yaşamışsınız. Şimdiki yorgunsunuz. Eminim ki Türkan da sizin kadar yorgun. Halbuki o hiç yaşamadı. Tam o anda Türkan'ı değil kendisini düşünüyordu. İbrahim öyle mi dedi, hala bira içmiyor musunuz? Hayır, teşekkür ederim. Mümkünse bu gece pavyona bir yere gitsek. Nasıl olur? Oğlum bekliyor evde. İbrahim en öteki sesiyle sordu. Oğlunuz mu? Kocanız olmadığına göre? Selma gözleriyle cevap verdi. Kocamdan ayrıldım. Oğlumla beraber babamın evinde yaşıyorum. Bir gazeteciye gizli bir yakınlığım vardı, öldü. Aslında yaşamamış olan Türkan'dan daha fazla benim. İşte o zaman İbrahim biranın karanlığını parmak uçlarıyla dağıtarak, telefonda dedi, sesinizi hep Türkan'ın sesi sanıyordum. İlave etti. Beni böyle yapayalnız bırakıp gidecek misiniz? Özür dilerim. Çıktılar. İbrahim Selma'yı taksiye bindirirken, sizi dedi tekrar arayacağımı tahmin ediyorum Türkan'ın adresini almak için. Sonra caddenin ortasına durdu. Tam karşısına düşen bir seyahat acentasının reklam ışıkları gecenin ayazını renk renk dağıtıyordu. Birdenbire yanılmış olduğunu fark etti. Üzerine çeken bu siyahlık gece değildi. Geceden fazla ve melun bir şeydi. Bu onun giderilmez yalnızlığıydı. Gilda Rejisör İhsan'ı Beyoğlu'nun bir köşesinde bırakıp akşamın kanatları altında tünele doğru yürürken her zamankine göre kendini iyice hayata bağlı, iyice sağlam ve güçlü hissediyor. Ne adamlar var hayatta, mesela İhsan değil mi, ne herif. Konuşmaya başladığımı yolu yok, ağzın bir karış açık dinleyeceksin. Laf laf. Neler bilmiyor, neler konuşmuyor ki? Her şeyi istediği mi nasıl bir kulp takıyor? Nasıl en kötü, en çirkin şeyleri iki satır laf ederek en güzel, en mükemmel şeyler haline sokuveriyor? Büyük adam, büyük. İşte böyle kızım, biz böyle durur durur aylarca boş masalarda siftinir ama bir bulduk mu Allah için pir buluruz. Yorgaki eski püskü bir lakonga ile uğraşıyor. Yalnız o mu? Lütfü, Arşavir, Simon hepsi. Birileri kesik kesik dans ediyorlar. Gilda emin ve gururlu tezgahın önünden akıp gidiyor. Merdiven altında Şükrü, ağzını yüzünü biraz toplamış. Üstünde başında bir henüz silinmişlik hali. Hop diyor, patronu göreceksin, öyle dedi. Niyeymiş o, niye görecekmişim patronu? Ne bilirim ben, emir bu kadar. Çenesini kaldırıyor. Nereye peki? Şükrü gözleriyle beygir Kazım'ı mimledi. Kuytu masalardan birisinde oturmuş içiyor. Yanı başında koskoca bir at sineği gibi Kürt İlyas. Olur dedi Gilda, görürüz. Lakonga saçına başına bulaşmış soyunma odasına girdi. Aynanın önünde Zehra elinde kalem gözlerine kuyruk çekiyordu. Aydınlık bir Zehra bu. Gözlerinin içi gülen, kötümser filan değil. Onu görür görmez pembe avuçlarını Allah'a açıyor, bütün beyaz dişleriyle gülümseyerek. İşte böyle diyor, gidiyoruz Gilda. Bekir'le gidiyoruz. Ah neler neler bilsen, sonra konuşuruz seninle, bilmem İzmir'e galiba. Yo, hiç gitmedim ben. Beyrut'tan gelirken vapur uğramıştı da pek beğenmiştim. Gilda onun için yalancıktan sevindi. Aman ne iyi, ne vakit yolculuk. Daha konuşmadık orasını ama çok sürmez. Çıkarken bileklerini tuttu. Seni diye ekledi, Kazım görmek istiyordu. Bir diyeceği mi varmış ne, bir görün. Gilda'nın kafasında bir burgu. Bana ne diyecek? Beygir'in suratı adam akıllı kararmış, besbelli içinden kan gidiyor, dalgın, ona da yabancı yabancı bakıyor, canı mı sıkkın, öfkeli mi, karga sesiyle, diyor. Gilda beni diyor istemişsin, beygir seni mi diyor, ha, arkasından otur diyor. Fakat Gilda'ya hiç yüz vermiyorlar, yüzüne bakmıyorlar bile. Beygir, İlyas ve Konyak aralarında üç kişilik bir oyun kurmuş, iyice kendilerini kaptırmışlar. Kazım Gilda'yı oturtuyor ve saniyesini unutuyor. İlyas, çakırı diyor, bildin mi boşnak çakırı?